Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Sedlak tarafından yazılan Water 4. Uncomsat kentlerin görünmeyen ama yaşamsal su altyapısını tarih, mühendislik ve kamu politikası açısından inceleyen popüler bilim kitabıdır kitap. Musluğu açtığımızda suyun gelmesini ya da atık suyun evlerden uzaklaşmasını doğal kabul etmenin büyük bir mühendislik başarısını ve aynı zamanda kırılgan bir sistemi gözden kaçırmamıza yol açtığını savunur. Sedlak, yaklaşık 2500 yıllık dönem boyunca kentsel su yönetimindeki 3 büyük dönüşümü ele alır. Ardından yaşlanan şebekeler, nüfus artışı, kirlilik, iklim koşullarındaki değişim ve ekosistemlerin su ihtiyacı karşısında yeni bir evreyi tartışır. Amaç, tek bir teknoloji reçetesi vermek değildir. Okura, suyun kaynaktan eve, evden arıtma tesisine ve yeniden çevreye uzanan döngüsünü kavratmaktır. Bu çerçevede deniz suyu, arıtılmış atık su, yerel ölçekli sistemler ve su tasarrufu, geleceğin kentleri için birbirini tamamlayan seçenekler olarak değerlendirilir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, kentsel su tarihindeki 3 dönüşüm, bugünkü sistemin neden böyle kurulduğunu açıklar, Sedlak günümüz su şebekelerini yalnızca borular,
pompalar ve arıtma tesislerinden oluşan teknik düzenekler gibi görmez. Onları, kentlerin büyümesini mümkün kılan tarihsel uzlaşmaların sonucu olarak ele alır.
İlk büyük dönüşüm, yerleşimlerin güvenilir su kaynaklarına yönelmesi ve suyu taşımaya yarayan altyapının gelişmesiyle ilişkilidir.
Roma döneminin su kemerleri gibi örneklerin işaret ettiği temel fikir, suyun kaynağından kente düzenli biçimde ulaştırılmasıdır. İkinci dönüşümde, hızla büyüyen sanayi kentlerinin sağlık sorunları öne çıkar. Kanalizasyon ağları ve atıkların yerleşim alanından uzaklaştırılması, salgınlarla mücadelede belirleyici hale gelir. Üçüncü dönüşüm ise, içme suyunun filtreleme ve dezenfeksiyon yoluyla güvenli kılınmasına, atık suyun arıtılmasına dayanır. Bu aşama, su kaynaklı hastalıkları azaltmış ve büyük kentlerin nüfus kapasitesini artırmıştır. Kitabın önemli yanı, bu başarıların kendiliğinden oluşmadığını göstermesidir. Her dönüşüm, dönemin somut krizlerine yanıt vermiştir. Bu nedenle Sedlak, gelecekteki çözümlerin de mevcut altyapıyı aynen büyütmekten çok, bugünün su kıtlığı, kirlilik ve maliyet sorunlarına göre yeni kurumlar ve teknolojiler kurmayı gerektireceğini öne sürer. İkinci olarak, merkezi şebekelerin başarısı. Aynı zamanda yaşlanan ve pahalı bir bağımlılık yaratır. Modern kentlerde merkezi su sistemi büyük miktarlardaki suyu uzak havzalardan getirir, arıtır. Çok geniş bir dağıtım ağıyla kullanıcılara ulaştırır ve atık suyu yine merkezileşmiş tesislerde işler. Bu model, halk sağlığı bakımından olağanüstü bir ilerleme sağlamıştır. Ancak Sedlak, aynı modelin günümüzde ciddi baskılar altında olduğunu vurgular. Boruların, depoların ve arıtma tesislerinin uzun ömürlü olması, onların bakım ve yenileme ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
Üstelik bu yatırımlar pahalıdır ve çoğu zaman arıza görünür hale gelene kadar ertelenir. Kent nüfusunun yoğunlaşması, su talebini ve atık su yükünü büyütür.
Değişen yağış düzenleri, kuraklıklar ve su kaynakları üzerindeki rekabet ise geçmişte güvenilir sayılan kaynakları belirsiz hale getirebilir. Nehirlerde yeterli su bırakma gereği de yalnızca insan kullanımını esas alan eski yaklaşımın sınırlarını gösterir. Kitap, bu sorunların tek tek ele alınamayacağını anlatır. Su temini, enerji kullanımı, çevresel kalite, altyapı finansmanı ve halk sağlığı birbirine bağlıdır. Dolayısıyla mesele sadece daha büyük tesisler inşa etmek değildir. Kentin ne kadar suyu, hangi kalitede, hangi noktada ve hangi maliyetle kullanacağı yeniden düşünülmelidir. Üçüncü olarak, deniz suyu ve arıtılmış atık su, kullanılmaz sayılan kaynakların yeniden değerlendirilmesidir, Water 4. Onun geleceğe ilişkin temel tartışmalarından biri, geleneksel tatlı su kaynaklarının tek seçenek olmaktan çıkmasıdır. Sedlak, özellikle su stresi yaşayan kentlerin deniz suyu ve ileri düzeyde arıtılmış atık su gibi eskiden uzak durulan kaynaklara yöneldiğini ele alır. Bu yaklaşımın mantığı açıktır. Yağışa ve uzak havzalara bağımlı bir kent, kuraklık ya da kaynaklar arası rekabet arttığında kırılganlaşır. Atık su ise kent içinde sürekli oluşan bir akıştır.
Uygun arıtma süreçleriyle yeniden kullanıma açılması,
aynı suyun yalnızca bir kez kullanılıp atılması anlayışını değiştirir. Deniz suyunun tuzdan arındırılması da kıyı kentleri için ilave bir güvence sağlayabilir. Ancak kitap bu seçenekleri koşulsuz çözüm olarak sunmaz. İleri arıtma ve tuzdan arındırma, önemli enerji, yatırım ve işletme maliyetleri doğurabilir. Ayrıca arıtılmış suyun içme suyu olarak kullanılmasına yönelik kamusal güvenin oluşturulması gerekir. Sedlak'ın yaklaşımında asıl değer kaynak çeşitliliğindedir. Bir kent, tek bir nehre, baraja ya da yeraltı suyuna bağlı kalmak yerine koruma, tasarruf, geri kullanım ve gerektiğinde yeni kaynakları birlikte planlayarak daha dayanıklı bir sistem kurabilir. Dördüncü olarak, su tasarrufu. Hizmet anlayışını su satışı mantığından ayırmayı gerektirir. Sedlak'ın dikkat çekici kurumsal eleştirilerinden biri su idarelerinin gelir modeline yöneliktir. Geleneksel yapıda kurumlar çoğu zaman sattıkları su miktarı üzerinden gelir elde eder. Oysa verimli armatürler, kaçak azaltma, yağmur suyunun yerinde değerlendirilmesi ve yeniden kullanım uygulamaları sayesinde tüketim azaldığında toplum ve çevre yarar görse bile idarenin geliri düşebilir. Bu çelişki, tasarruf çağrısının uygulamada neden sınırlı kalabildiğini açıklar. Kitap, su kuruluşlarının asıl işinin litre satmak değil, güvenilir ve sağlıklı su hizmeti sağlamak olarak yeniden tanımlanması gerektiğini savunur. Böyle bir değişim, fiyatlandırma, yatırım planı ve performans ölçütlerinde de dönüşüm ister. Örneğin hedef, yalnızca daha fazla su dağıtmak olmamalıdır. Kayıpları azaltmak, su kalitesini korumak, kuraklık dönemlerinde hizmeti sürdürmek ve alıcı ortamları kirletmemek de başarı ölçüsü haline gelmelidir. Bu bakış, suyun ekonomik değeriyle temel kamusal niteliği arasındaki dengeyi tartışmaya açar. Sedlak, tasarrufu bireyin vicdanına bırakılmış bir davranış olarak değil, altyapı ve kurum tasarımıyla desteklenmesi gereken bir kamu hizmeti meselesi olarak konumlandırır. Son olarak, mahalle ve bölge ölçeğindeki sistemler, merkezi altyapının yerini değil, dayanıklılığını güçlendirebilir, kitapta tartışılan Water 4. Un yaklaşımı, bütün su hizmetlerinin tek ve devasa bir merkezden yürütülmesi zorunluluğunu sorgular. Sedlak, kent içindeki mahalleler, büyük yapılar ya da gelişme bölgeleri için daha yerel çözümlerin yararlı olabileceğini belirtir. Yağmur suyunun yakalandığı yerde yönetilmesi, düşük kirleticiliğe sahip bazı su akımlarının yerinde yeniden kullanılması ve yerel arıtma uygulamaları, ana şebekenin üzerindeki yükü azaltabilir. Bu tür düzeneklerin en önemli potansiyeli suyu kalitesine uygun kullanım alanına yönlendirmesidir. Her kullanım için içme suyu kalitesinde su üretmek, enerji ve kaynak bakımından her zaman verimli olmayabilir. Örneğin bazı kentsel ihtiyaçlar uygun biçimde işlenmiş alternatif suyla karşılanabilir. Buna karşılık yerel sistemler, denetim, işletme bilgisi, finansman ve halk sağlığı standartları açısından dikkatli tasarım gerektirir. Küçük ölçek otomatik olarak daha güvenli ya da daha ucuz anlamına gelmez. Sedlak'ın önerisi merkezi şebekeyi bir anda terk etmek değildir. Daha çok merkezi altyapının güvenilirliğini korurken yerel kaynakları ve modüler çözümleri sisteme eklemektir. Bu karma yapı özellikle yeni kent bölgelerinde ve iklim belirsizliğinin arttığı koşullarda esneklik sağlayabilir. Sonuç olarak Water 4, Orlo, çevre mühendisliği, şehir planlama, kamu yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarıyla ilgilenen okurlar için özellikle yararlı bir kitaptır. Bununla birlikte, suyun evlere nasıl ulaştığını ve kullanım sonrasında nereye gittiğini daha bilinçli biçimde anlamak isteyen genel okura da hitap eder. Teknik konuları tamamen uzmanlara bırakan bir anlatı yerine, altyapının tarihsel gelişimini anlaşılır bir çerçeveye yerleştirir, okur. Güvenli içme suyunun ve kanalizasyonun modern hayatın sıradan ayrıntıları değil, sürekli yatırım, denetim ve toplumsal tercih gerektiren sistemler olduğunu kavrar. Kitabın pratik faydası, tek bir büyük çözüm aramak yerine kaynak çeşitliliği, talep yönetimi, geri kullanım ve altyapı yenilemesini birlikte düşünmeye yöneltmesidir. Entelektüel faydası ise su sorununu yalnızca kuraklık ya da bireysel tüketim üzerinden değil, kent tasarımı, halk sağlığı, enerji ve ekosistemlerle bağlantılı olarak ele almasıdır. Benzer çevre kitaplarının bir bölümü su krizinin ölçeğine veya belirli teknolojilere ağırlık verir. Sedlak'ın kitabı ise Roma döneminden modern arıtma tesislerine uzanan tarihsel çizgiyi gelecekteki dönüşüm ihtiyacıyla birleştirir. Bu nedenle ne sadece bir altyapı tarihi ne de yalnızca gelecek öngörüsüdür. merkezi sistemlerin büyük başarılarını kabul ederken onların artık değişen koşullara uyarlanması gerektiğini açık ve dengeli biçimde ortaya koyar. Destek olmak isterseniz David Sedlak kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.